Ayrım 12.
Kahya gelip kapının yanında durdu. Hiçbir şey söylemedi. Yanındaki kandilden orada olduğu fark edilebiliyordu. "Ne var Hoca Geryoz? Benim kadar endişeli görünüyorsun." "Söz konusu olan oğlum şeyhim. Oğullarımız, ümitlerimiz, çilemiz." Kendilerini karşılıklı oturur buldular. Şimdiden bitkin düşmüşlerdi. "Senin oğlun da kolay değil ama hiç değilse onunla konuşurken seni anladığını görüyorsun." "Belki anlıyor ama bildiğinden şaşmıyor. Karşı koyulduğu her sefer ölmekten söz ediyor." "Bu seferki neymiş?" "Rukoz'un kızına aşık ve o it de kızı vereceğine inandırmış. Ama aynı zamanda Şeyh Rada da vaat ettiğini duyunca..." "Bu muymuş?" "Tanyos hiç merak etmesin. Tarafımdan git söyle. Ben yaşadıkça öyle bir evlilik olmayacak. Oğlum inat ederse reddederim. Rukoz'un servetini mi istiyor? Gidip Rukoz'un damadı olsun. Ama benim mülküm onun olmayacak. Benden çalan adam bu şatoya asla ayak basamaz. Ne de kızı basabilir. Bunları kelimesi kelimesine oğluna tekrar et, neşesi geri gelir." "Hayır şeyhim, gidip tekrarlamayacağım." Efendi irkildi. Bu sadık hizmetkarı kendisine asla böyle yanıt vermemişti. Her zaman şeyh daha cümlesini bitirmeden onaylayıp kafa sallardı. Dudaklarında asla hayır sözcüğü çıkmamıştı. Onu incelemeye koyuldu, meraklanmıştı, neredeyse eğleniyor denilebilirdi. "Seni anlamadım." Öteki yere bakıyordu. Şeyhe karşı çıkmak şimdiden ağrına gidiyordu. Hele de bakışlarıyla karşılaşmak. "Şeyhimizin söylediklerini Tanyos'a anlatmayacağım. Çünkü ne cevap vereceğini şimdiden biliyorum. Bana diyecek ki, Rad her zaman istediğini elde eder. Babası ne derse desin. İngiliz okulundan çıkmak istedi. En kötü biçimde bunu gerçekleştirmenin yolunu buldu. Kimse de onu ayıplamadı. Rukoz'a gidip Mısırlı subayı görmek istedi. Onu da yaptı. Kimse de onu engelleyemedi. Bu evlilik konusunda da aynı şey olacak. O kızı istiyorsa alacaktır. Hemen ardından da şeyhimiz Rukoz'un da torunu olacak ve adına Francis denilecek, torununu dizlerinde hoplatacak." Geryoz sustu, sözlerinin ağırlığı altında ezilmişti. Efendisiyle böyle konuştuğuna kendisi bile inanamıyordu. Ensesi terlemişti, gözleri yere iyice yaklaşmıştı, bekliyordu. Onun kadar sessiz olan şeyh tereddüt ediyordu. Onu terslemeli miydi? Bu isyan belirtilerini cezalandırmalı mıydı? Hayır. Elini ürkek omzuna koydu. "Hayye Geryoz," dedi. "Sence ne yapmalıyım?" "Hayye mi demişti? Kardeşim mi demişti yani?" Kahya'nın gözünde iki damla yaş belirdi ve hafifçe kendisine sorulana cevap vermek üzere doğruldu. "Patrick pazar günü şatoya geleceğini haberini göndermedi mi? Rukoz'a da, Şehra'da da bir tek o söz geçirebilir." "Bir tek o, doğru. Ama canı istediği takdirde şeyhimizin onu nasıl inandıracağını bilir." Şeyh başıyla onayladı, sonra dairesine geçmek üzere ayağa kalktı. Geç olmuştu. Geryoz da kalktı, izin istemek ve minnetini belirtmek için efendisinin elini öptü. Tam odasına gidecekken şeyh doğruldu, onu çağırdı, kendisine bir kandille eşlik etmesini istedi. Orada yorganının altından bir tüfek çıkardı. Bu, Richard Wood'un Ra'da getirdiği tüfekti. Işıkta koca bir mücevher gibi parlıyordu. "Bu sabah bu tüfeği oğlumun düşüp kalktığı serserilerden birinin elinde gördüm. Bunu bilmem hangi bahsi kaybettiği için Rad'ın verdiğini söyledi. Elinden aldım. Bunun İngiliz konsolosunun armağanı olarak şatonun malı olduğunu söyledim. Bunu paramızla birlikte kasaya kilitlemeni istiyorum. Dikkatli ol, doludur." Geryoz silahı aldı ve göğsüne bastırdı. Sıcak reçine kokuyordu. 3. Köyümün halkı, Patrick'in külahını nedenli sayıyorsa o denli korkardı. Kilisede verdiği vaazda dağ emiri ve aynı zamanda Mısır paşası için dua etmelerini istediğinde dudakları kıpırdamaya başladı. Ne söylediklerini Tanrı bilir. Şeyh ahin süresince koltuğundan kıpırdamadı. Gece hafif bir rahatsızlık geçirmişti. Onun içinde bir tek kutsal ekmek ve şarap ayininde ayağa kalkmıştı. Raat tam arkasından yürümüş ve gelip ardında durmuştu. Babasının alnında şişen damarları umursamazca izlemekteydi. Törenden sonra Şeyh ile Patrick sütunlu salonda buluştular. Büyük kapının kanatlarını kapattığı sırada Gerios Patrick'in şu sözlerini duyabildi. Bir isteğim var ve böylesi soylu bir yerden, ellerim boş dönmeyeceğimden eminim. Lamia'nın kocası ellerini ovuşturdu. Patrick bizden bir şey istemeye geldiğine göre bizim isteğimizi de reddetmeyecektir diye düşündü. Gözleriyle Tanyos'u aradı, müjdeyi kulağına fısıldamak istedi. Büyük salonda Şeyh ürperdi ve iki eliyle bıyıklarını çekiştirmeye başladı. Çünkü o da tıpkı kahyası gibi düşünüyordu. Patrick sözlerini sürdürdü. Emir'in sarayından geliyorum. Bütün günü onunla geçirdim. Onu endişeli gördüm. İngiltere'nin ve Baba Ali'nin casusları dağda faaliyetteymiş. Pek çok adam da onlardan yana dönmüş. Emir dedi ki, İşte böyle zamanlarda iyi ile kötü anlaşılır. İyilerden söz edince de aklına ilk gelen isim de tabii sizinkisi oldu Şeyh Francis. Tanrı ömürler versin Patrick Hazretleri. Emir'in bazı kuşkuları olduğunu saklayacak değilim. Bu köyün İngilizlerin sözlerine kulak verdiği kanısını koruyor hala. Bütün bunların geçmişte kaldığını ve eskiden olduğu gibi şimdi de kardeş olduğumuzu söyledim. Şeyh başını salladı ama gözleri endişeliydi. Bu çetrefilli girişten sonra kurnaz adam acaba ne isteyecekti? Patrick konuşmasını sürdürdü. Eski günlerde bu köy güç günlerde yiğitliğini göstermiş, insanlarının cesareti dillere destan olmuştu. Bugün önemli olayların öncesindeyiz ve emirimizin askere ihtiyacı var. Dağın diğer köylerinde insanları zorla askere aldılar. Burada ise gelenekler egemendir. Emirimize dedim ki, kıfer yap da zorla toplayacağından daha çok gönüllü gönderecektir. Yoksa yanıldım mı? Şeyh bu işten hiç hoşlanmadı ama bunu elletmek uygun değildi. Emrinize geçmişte olduğu gibi adam toplayacağımı ve askerlerin en yiğidi olacaklarını söyleyebilirsiniz. Şeyhimizden başka bir şey de beklemiyordum zaten. Emir kaç kişiye güvenebilecek? Eli ayağı tutan ne kadar sağlıklı adamım varsa başlarında da ben olacağım. Patrick ev sahibinin yüzünü inceledikten sonra yerinden kalktı. Şeyh de kendine gelmiş görünüyordu ve bir delikanlı çevikliğiyle fırladı. Ama böyle fırlamak başka, birliklerin başında olmak başka işti. Patrick, Tanrı gücünüzü daim kılsın dedi. Baş parmağı ile alnına haç işareti kondurdu. Patrick Hazretleri gitmeden önce benim de kendisinden bir ricam olacak. Pek öyle önemli bir şey değil, ülkede olan bitenlere bakılınca hatta önemsiz bir konu. Ama zihnimi kurcalıyor ve savaşa gitmeden önce bu konunun çözümlendiğini görmek istiyorum. Patrick odadan çıktığında yanındakilere Hoca Rukuz'un evinden geçeceğiz diye seslendi. Bu da Geryos'un hararetle elini öpmesine yol açtı. Bunu gören köylüler bir hayli meraklandılar. Evinden geçeceğiz demek sadece bir deyimdi işte. Patrick bal gibi eski kahyanın evine girdi, büyük salonunda oturdu, Esma'yı tanıdı, kızla uzun boylu konuştu, sonra da babasıyla baş başa görüştü. Babasının geniş evini dolaştırmasını kabul etti. Ziyaret bir saatten fazla sürdü. Şatoda kaldığından çok daha fazla. Ayrılırken Patrick'in yüzü gülüyordu. Tanyos'a zaman geçmeyecekmiş gibi geldi. Lamia ile Gerios'a da öyle. Gerios heyecanını dindirmek için birkaç damla rakı içmekten kendini alamadı. Patrick, şeyhin yanına vardığında konunun temelde çözümlendiğini ancak önce Raad ile baş başa kalmak istediğini söyledi. Tekrar Şeyh'in yanına geldiğinde Raat yanında değildi, yan kapılardan birinden kaçmıştı. Patrick yarına kalmaz unutur dedi. Sonra oturmadan sadece sütunlardan birine yaslanarak alçak sesle ara buluculuğunun sonucunu ve dahiyane buluşunu Şeyh'e anlattı. Lamia mangalda kahvesini pişirmişti. Aralık duran kapıdan sesler, gürültüler duyuyordu. Ama o sadece Geryos'u bekliyor, yüzünden müjdeyi almak istiyordu. Ara sıra Meryem Ana'ya kısa bir dua okuyor, haçını avuçlarında sıkıyordu. Cebrail'in yorumladığı gibi Lamia gençti, hala güzeldi, süt kuzusuna benzer bir boynu vardı. Tanyos bekleye dururken çocukken çıktığı ve huzur bulduğu asma kata sığındı. İnce şiltesini çıkarmış üzerine uzanmıştı. Üzerine ince bir örtü almıştı. Belki de hiç kımıldamayacak ve ara buluculuk sonuç vermezse yeniden açlık grevine başlayacaktı. Ama belki de sadece sabırsızlığını dindirmek istemekteydi. Ama yine de uyuyakaldı. Patrick diyeceğini demişti. Hemen ardından da izin istemişti. Rukoz'un evinden geri dönmek zorunda kalışı, ona kapatmak zorunda olduğu bir vakit kaybettirmişti. Şeyh onu kapı eşiğine kadar götürmüş ama onunla basamakları inmemişti. Patrick de dönüp ona selam vermemişti. Geryos kapının yanında duruyordu. Bir ayağı kapının içinde, diğeri dışındaydı. Kafası daha da karışmıştı. Beklerken içtiği rakı yüzünden, Patrick'in anlattıkları yüzünden ve özellikle efendisinin kulağına fısıldadığı şu sözler yüzünden. Gülmem mi gerek yoksa onu boğmam mı bilemiyorum. Bugün bile bu unutulmaz öykü anlatıldığında köylüler de işin bu kısmına gülmek mi, ağlamak mı gerektiğini bilmiyorlar. Saygıdeğer Patrick Hazretleri Tanyos için Esma'nın elini istemeye giderken onu görünce fikir değiştirmiş, bu kadar güzellik ve bu kadar zenginlik karşısında kızı öz yeğenine isteği vermişti. Tabii ki bunu açıklayabilirdi Patrick Hazretleri. Şeyh bu kızı Ra'da istemiyordu. Rukoz da Tanyos'un adını duymak istemiyordu. O zaman da evlendirecek bir yeğeni olduğuna göre geriye bir tek. Kıfer Yapta'nın efendisi oyuna getirildiğini düşünüyordu. Eski kahyaya haddini bildirecekken şimdi tutmuş topluluğun en büyük başkanına akraba oluvermişti. Geryos ise işi böyle kayıp kazanç hanesi diye hesaplayacak durumda değildi. Patrick'in atına gözlerini dikmiş, kafasında tek bir düşünceyle söylendi. Tanyos kendini öldürecek. Şeyh sadece bir homurtu duydu. Kahyasını yukarıdan aşağıya süzdü. Rakı kokuyorsun Geryos dedi. Ortadan yok ol. Ayıldığın ve temizlendiğin zaman karşıma gelirsin. Efendi omuz silkerek odasına yöneldi. Yeniden kalbi sıkışır gibi oldu. Dinlenmeye ihtiyacı vardı. Tam o sırada Lamia ağlamaya başlamıştı. Nedenini bilmiyordu ama bunun bir nedeni olduğundan emindi. Pencereden sarktı ve ağaçların arasından Patrick'in uzaklaştığını gördü. Daha fazla dayanamayarak haber almak üzere sütunlu salona gitti. Patrick orada olduğu sürece görünmemeyi yeğlemişti. Kendisini asla sevmediğini ve şeyhe kendisi yüzünden kızdığını biliyordu. Kendisini görünce kızacağından ve Tanyos'un zarar göreceğinden korkmuştu. Dağ tarihçesi yazarı bunu boş bir önlem olarak niteler. O çocuğun doğumu patriğimizin çekemediği bir olay olmuştu. Bütün söylenenlerden sonra o çocuk için genç bir kızın elini nasıl isteyebilirdi? Lamia, şatonun ortasında bulunan kahyanın çalışma yerine gitmek üzere avludan geçerken tuhaf bir hayal gördü. Sanki Geryos elinde bir tüfek koşuyordu. Adımlarını sıklaştırdı ama onu göremedi. Onu gördüğünden de emin değildi. Bir yandan o olduğunu söylüyor, hangi davranışıyla onu tanıdığını söyleyemese bile alt tarafı onunla 20 yıl yaşadığına göre yanılmayacağını düşünüyordu. Öte yandan o koşuş biçimi şatodaki görevini büyük bir vakarla yerine getirene gülmeyi bile kendisine yasaklamış olan kocasına o denli yakışmıyordu ki tereddüt ediyordu. Acele etmek, evet de koşmak neyin nesiydi? Üstelik bir tüfekle. Sütunlu salona gelince kimseleri bulamadı. Oysa birkaç dakika önce doluydu. Dış avluda da kimsecikler kalmamıştı. Dışarı çıktığında ağaçların arasında kaybolur gibi görünen Geryos'u fark ettiğini sandı. Önceki görüntüden daha kısa süreli bir hayaldi bu. Arkasından koşmalı mıydı? Eteklerini topladı, sonra fikir değiştirerek dairesine döndü. Tanyus'a seslendi, cevap vermesini beklemeden yukarı tırmandı ve onu sarstı. ''Kalk, baban deli gibi koşarken gördüm. Elinde bir tüfek vardı. Onu yakalamalısın.'' ''Ya Patrick?'' ''Hiçbir şey bilmiyorum. Kimse de bir şey söylemedi. Ama acele et, babana yetiş. Onun bilmesi gerek. O sana söyler.'' Daha ne diyebilirdi? Lamia anlamıştı. Ortalıklarda kimsenin olmayışı, sessizlik, kocasının koşması. Geryos'un gittiğini gördüğü yol, Şota'yı köye bağlayan yollardan en az kullanılanıydı. Kıfer yaptığılar, daha önce de söylediğim gibi merdivenleri tırmanırlardı. Blada'dan çıkan merdivenleri. Arabalar ve biniciler geniş yolu yeğlerlerdi. Bu yol Şota'ya kıvrılarak çıkardı. Bugün yer yer bozulmuş bir yoldur. Sonra bu patika vardı. En taşlı olanıydı ama kestirmeydi. Köyün çıkışına en çabuk buradan gidilirdi. Oradan gidilmeye kalkışıldığında sürekli ağaçlara tutunmak gerekirdi. Bulunduğu durumda Geryos kafasını kırmak tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Peşinden giden Tanyos her duruşunda onu boş yere gözleriyle arıyordu. Ancak son anda onu fark edebildi. En son anda. Artık hiçbir şeyi durduramayacağı sırada. Bakışlarıyla bütün manzaraya egemendi. İnsanları, hayvanları, davranışlarını, ifadelerini görebiliyordu. Patrick atının üzerinde ilerliyor, adamları da at üstünde ya da yaya peşinden gidiyordu. Geryos da bir kayanın ardında başı açık, tüfeği omzunda duruyordu. Tüfek patladı. Dağlar, taşlar kükredi ve yankılandı. İki kaşı arasından yüzünden vurulan Patrick ağaç gibi devrildi. Ürken atı ileriye atıldı, binicisini savurmadan önce 2-3 kadem sürükledi. Geryos saklandığı yerden çıktı. Bu dik ve düz bir kayaydı. Toprağa iyice gömülmüştü. O günden bu yana bu kayaya pusu kayası denir. Geryos tüfeğini iki eliyle başı üstünde tutuyor, teslim olmaya hazırlanıyordu. Patrick'in yanındakiler bir çetenin hücumuna uğradıklarını sandıklarından her biri çil yavrusu gibi dağılmıştı. Katil öylece kala kaldı. Kolları hala havadaydı. İngiliz konsolosunun armağanı kızıl parıltılar yansıtan tüfeği elinde tutmaya devam ediyordu. İşte o sırada Tanyos yanına yanaştı ve kolundan tuttu. Baye, baba demişti Tanyos. Böyle demeyeli yıllar vardı. Geryos minnetle çocuğuna baktı. Bu sözcüğü yeniden duyabilmek için demek ki katil olması gerekiyormuş. Baye. İşte o an artık hiçbir şeye pişman değildi. Hiçbir şey istemiyordu artık. Cinayetiyle yaşamını satın almıştı. Artık teslim olabilirdi. Cezasını onurlu biçimde karşılamaya hazırdı. Silahını usulca yere koydu, sonra Tanyos'a döndü. Ne için öldürdüğünü söylemeye çalıştı. Konuşamadı. Boğazı ihanet etmişti. Kısa bir süre için oğlunu kollarına aldı, sonra dönüp şatoya doğru yürümeye başladı. Tanyos onu kolundan çekti. Baye, sen ve ben birlikte kalalım. Bu kez benden yana oldun. Senin şeyhe gitmene izin vermem. Geryos kendini bıraktı. Vadenin sonuna açılan bir patikaya saptılar. Köyün gürültüsü arkalarından yükseliyordu ama ağaçtan ağaca, kayadan kayaya sekerek bir şey duymaz oldular. 4. Suçunu işler işlemez Kahya Geryos oğluyla birlikte tepeleri aşmakta acele etti. İnsanlardan kaçıyorlardı. Şeyh de onları izletmekten vazgeçmek zorunda kalmıştı. Tepelerden indiklerinde gece oluncaya kadar yürüdüler ve şelalenin yanından geçerek denize yöneldiler. Günün ilk ışıklarında Köpek Nehri'nin üzerindeki köprüyü geçtiler ve Beyrut Limanı'na ulaştılar. Rıhtımda iki büyük gemi hareket etmek üzereydi. Birincisi İskenderiye'ye gidiyordu ama ona binmekten kaçındılar. Çünkü Mısır Paşası onları cinayet suçunun cezasını çeksinler diye dağ emirine teslim ederdi. İkincisine binmeyi yeğlediler. Kıbrıs Adası'na gidiyordu. Gemide bir gün rıhtımda bekledikten sonra denizde bir gün ve bir gece geçirdiler. Kendilerini ipek tüccarı diye tanıtmışlardı. Magosa limanında kalacak bir han buldular. Hancı Halep asıllı biriydi. Keşiş İlyas'ın tarihçesinden alınan bu satırlar, köyümün insanlarının duydukları büyük korkuyu ve şeyhin düştüğü korkunç sıkıntıyı yeterince anlatmamaktadır. Uğursuzluk ta yanı başlarında, Pusuk Kayası yolunun üzerindeydi. Patriğin cesedi kiliseye getirildiğinde, köyümün insanları ölüden nefret etmiş oldukları ve halen de ettikleri için suçlular gibi ağlıyor ve nemli ellerinin üzerinde kanının izlerini arıyorlardı. Şeyh de kendini suçlu hissediyordu. Çünkü çekirgelerin patriğinden o da nefret etmişti. Hatta ölümünden kısa sıra önce onu boğmak istediğini söylemeye kadar işi vardırmıştı. Geryos'un kulağına fısıldadığı bu sözlerle kendi toprakları üzerinde kendi kahyası tarafından işlenmiş bir cinayetin sorumluluğundan nasıl sıyrılabilirdi? Üstelik İngiliz konsolosu Richard Wood'un armağan ettiği silahı İngiliz politikasının düşmanlarından birine karşı kullanmasına kendi neden olmuştu. Rastlantı. Sadece rastlantı mı? Kıfer Yabda'nın efendisi ayrıcalıkları nedeniyle yargıçlık görevini de üstlendiğinden bir insana karşı bunca sanı karşısında onu en azından cinayete teşvik ya da suç ortaklığı ile suçlardı. Oysa böyle bir suçu arzulamadığını Tanrı bilirdi ve niyetini bilmiş olsaydı Geryos'u kendi elleriyle boğardı. Patriğin adamları gözlerinin önünde cereyan edenleri şeyhe anlatmaya geldiklerinde çöktüğünü ve bundan sonra olacak felaketleri önceden bilmişçesine bittiğini gördüler. Ama o, bir liderin sorumluluklarından kaçacak adam değildi. Kendini çabuk toparlayıp adamlarına iz sürdürmüştü. Bu onun göreviydi. Akıl yolu da buydu. Yetkili makamlara ve daha önce patriğin adamlarına katilleri yakalamak için elinden geleni yaptığını göstermeliydi. Evet, katiller. Geryos ve de Tanyos. Delikanlı masumdu ama o gece yakalansaydı şeyh onu emirin adaletine teslim etmekten kaçmazdı. Asılsa bile görünümünü kurtarmak için.